İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla Ankara'dan herkese merhaba diyoruz. Bugün stüdyomuzda Milli Gazete Ankara temsilcisi Sayın Mustafa Yılmaz Bey bizlerle. Hoş geldiniz Mustafa
Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
İyi yayınlar diliyorum ben de. Öncelikle programımıza sizi tanıyarak başlayalım. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz?
Evet, teşekkür ediyorum. Adım Mustafa Yılmaz. 1969 Balıkesir doğumluyum. Üniversite eğitimi için Ankara'ya geldim. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Türkiye'de elbette birçok kardeşimiz eğitimini aldığı işi yapma imkanı bulamıyor. Ama evet. Cenab-ı Allah nasip etti. Biz eğitimini aldığımız işi yapma imkanı bulduk. Gazetecilikten mezun olduktan sonra Milli Gazete'de 1991 yılında işe başladım. Cenab-ı Allah nasip etti. 24 yıl 2015 olduğumuza evet. göre.
Sizin meslekte de o kadar uzun süre aynı
yerde olmak çok kolay bir şey değil. Tabii. 24 yıldır Milli Gazete'deyim. Şehir muhabirliğinden başladım. Daha sonra parlamento muhabirliği yaptım. Uzun süre, yaklaşık 10 yıl. Şimdi de Milli Gazete'mizin Ankara temsilcisi, Ankara sorumlusu maşallah, olarak arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 16 arkadaşız Ankara'da. Milli Gazete'mize, davamıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanında, gazeteciliğin yanında Sayın Recai Kutan, Türk siyasetinin önemli isimlerinden, onun arkasından Sayın Numan Kurtulmuş, onun arkasından merhum liderimiz, hocamız Erbakan hocamızın danışmanlıklarını yaptım. Şu anda da Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Kamalan danışmanlığını yürütüyorum maşallah. Gazeteciliğin yanında. Evet. Elbette alanımızla ilgili konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gayretimize devam etmeye çalışıyoruz karınca kararınca.
Tabii. İnşallah Allah kabul etsin hizmetlerinizi.
Cümlemizin inşallah.
Allah yolunuzu hep açsın inşallah. Efendim, rahmetli Erbakan hocamızın danışmanlığını yapmışsınız. Bu çok önemli bir şey bizim için. Biraz bize rahmetli Erbakan hocamızı siz kendi gözünüzden anlatır mısınız?
Ya elbette, yani her insan, hepimiz hayatımızda birçok şey yapıyoruz ama bana soracak olursanız benim hayatımın gerçekten en şerefli görevlerinden biri elbette hocamızın danışmanlığını yapmak. Sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının da ufkunu açan böyle bir lidere hizmet etmek gerçekten benim için büyük bir şeref. Elbette anlatılabilecek
çok şey vardı var. Mutlaka, o yüzden.
Yani ama gerçekten hocamız, hani bazı insanlar vardır, ideallerini hayatına uyarlar. Bazı insanlar vardır, hayatını ideallerine adar. Necmettin Erbakan hayatını ideallerine adamış, vakfetmiş bir insan. Yani bütün hayatı mücadeleyle geçmiş bir büyük insan. Çok birçok yönünden istifade ettik. Birçok bilgisinden istifade ettik. Ama benim en çok önemsediğim, bu mücadeleye rağmen birçok haksızlığa uğramış.
Kesinlikle.
Bir dava adamı düşünün ki kurduğu 5 partinin 4'ü kapatılmış. Bir dava adamı düşünün ki siyaset yapabildiği dönem yasaklı olduğu dönemden daha az olsun. Bir dava adamı düşünün ki hapse atılsın. Hatta karikatürize edilsin, horlansın ama buna rağmen asla vazgeçmesin. Böyle bir lider, böyle bir mücadele adamı ama yaşadığı bunca badireye rağmen Türkiye'nin gerçekten son 50 yılındaki dönüşüme baktığımızda bu dönüşümde en büyük katkıyı, en büyük rolü üstlenmiş isimlerden birisi. Yani anlatılacak çok şey var ama buna rağmen nezaketini ve asaletini her zaman korumuş. Kendisine her türlü saldırıyı yapanlara, her türlü haksızlığa başvuranlara karşı bile nezaketini ve asaletini hiçbir zaman bozmamış bir insandan bahsediyoruz. Ben şöyle düşünüyorum, vefatının 4. yılındayız. Bugün daha iyi anlamaya başladığımızı düşünüyorum. Ama iddia ediyorum 40 yıl sonra çok daha iyi anlayacağız. Ama iddialı bir şey söyleyeyim, 400 yıl sonra asıl biz Necmettin Erbakan'ın ülkemiz için, İslam coğrafyası için ve insanlık için ne anlam ifade ettiğini Herhalde daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum
İnşallah.
süre geçtikçe.
Doğru. Kitabını değil mi? Kendi ağzından olan kitabını
evet,
da
kendi
filmden
kaleminden.
Olan kitabını da siz editörlüğünü yaptınız.
Edite
Onu
yaptı.
Da, evet.
Editör, evet, benim başında bulunduğum yaklaşık 15 kişilik bir ekip. Hocamızın geride bıraktığı notları, çok titiz bir insandı. Bir yerde bir konferans vereceği zaman, bir konuşma yapacağı zaman mutlaka günler öncesinden hazırlanırdı. Yaklaşık geride 5000 sayfalık bir doküman
Çok
bıraktı.
fazla,
Biz
evet.
15 arkadaş bu 5000 sayfalık dokümanı yaklaşık 9 ay boyunca büyük bir titizlikle çalışarak edite ettik. Yoksa kitap tamamen hocamızın kaleminden.
Evet, kitabın
Herhangi bir
ismi
ilave yok.
Davam.
Evet, herhangi
Evet.
bir ek yok. Tamamen hocamızın anlattığı şekliyle. Biz sadece
Bu cümleyi benim
virgülleri.
kendisi mi
Tabii
seçti
tabii ne
kitabın üzerine koyayım?
yaptıysam
Ne yaptıysam
Allah
Allah
rızası
rızası
için
için
o
yaptım.
mücadelesinin
Evet.
örneği. Zaten
Evet.
vefatından önce kendisine sorulduğunda nasıl bir insan olarak anılmak istersiniz denildiğinde benzer şeyleri söylerdi. Bu da kullandığı ifadelerden biriydi ama malıyla canıyla İslam'a hizmet etmiş bir insan olarak anılmak isterim diye cevap veriyordu. Bu kitap da gerçekten malıyla canıyla İslam'a hizmet etmiş bir insanın hem hayatını hem de
Evet.
mücadelesini anlatan bir eser. Çok da olumlu sonuçları oldu. Gerçekten şu ana kadar en ufak bir olumsuz eleştiri almadık. Hatta öyle ilginç telefonlar geldi ki, öyle ilginç tebrikler geldi ki hocamızın siyasi mücadelesinde karşı tarafında yer almış. Hatta bazen haksızlığa varan uygulamaların altına imza atmış insanlar bile arayıp özür dilediler ve
Çok
biz
güzel bu, çok
anlayamamışız.
önemli.
Gerçekten öyle.
Evet.
Kitabı okuduktan
Bu
sonra
herkese
bazı
nasip
şeyleri
olmaz.
fark ettik
Evet.
dediler. Bu bizim için gerçekten büyük bir onur. Ben her insanın bir yaratılış nedeni olduğu söylenir. İnşallah bizim yaratılış nedenimiz bu kitaptır. Öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. 46 yaşındayım. 46 yıllık geçmişe baktığımda yani ne var elinde denildiğinde ben gösterebileceğim tek şey sanki o diye düşünüyorum.
Allah
O
kabul
kadar
etsin. Allah razı
önemsiyoruz.
olsun
Allah
yazdığınız
tesirini
kitabı.
halk etsin.
Tabii ki. Evet. Şimdi efendim bizim programımızın ismi malumunuz olduğu üzere Birlik Zamanı. Birlik Zamanı ismi de Kur'an'da Allah'ın birliği farz kılmasından ötürü seçilmiş bir isim. Allah Müslümanların birlik
Evet.
olmasını farz kılmış biliyorsunuz. Hazır Erbakan hocamızdan da söz açılmışken hem oradan başlayalım. Kendisinin İslam Birliği ülküsünden bize başlayarak hem aynı zamanda partinin de bu konudaki
Tabii.
ülküsü olmuş oluyor zaten. Bize bundan biraz bahseder misiniz?
Ya gerçekten hocamızın tabii en fazla önemsediği konulardan başındaydı İslam Birliği. Yani özellikle ilk mücadeleye başladığı dönem dikkate alındığında Tanzimatçı anlayışın bütün yönleriyle ve bütün şiddetiyle insanların üzerinde olduğu bir dönemde herkesin batıya yöneldiği, herkesin Avrupa Avrupa diye çırpındığı bir dönemde çıkışı itibariyle söylüyorum, hayır deyip asıl yönelmemiz gereken yönü gösteren Avrupa Birliği değil İslam Birliği diyen ve bütün ömrünü bu mücadele için harcayan bir insan. Çünkü bunun önemini fark eden, çünkü ayrılıkta azap vardır.
Tabii.
Bugün bunu çok şiddet bir şekilde yaşıyoruz.
Çok doğru.
Ben hatta bizim Müslümanların bugün başına gelenlerin Batı'nın gücünden değil bizim
Çok
zafiyetimizden
önemli bir söylediğiniz.
kaynaklandığını inanıyorum.
Çok doğru.
Biz birlik olsak inanın
Tabii.
hiçbir şey yapamazlar. Hocamız az önce ifade ettiğimiz gibi bütün hayatını bu mücadeleye bir alt başlık olarak bu mücadeleye adamış bir insan. Hatta ilginç bir anımı paylaşayım. Geçtiğimiz yıl biz bir vesile Fas'a gitmiştik bir toplantı vesilesiyle. Orada bir iş adamı ısrarla evine davet etti. Babası Fas'ın en sevilen isimlerinden biriymiş. Orada öğrendim ben geçen sene 1900 yani bu örneği şunun için veriyorum. Necmettin Erbakan sadece bu topraklarda bunun mücadelesini vermedi. 1972 yılında Erbakan'ın evlerine geldiğini ve babasıyla görüştüğünü, ona nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, ne yapılması gerektiğini anlattığını söyledi. Asıl ilginç olan bu kişi bugün Fas'ta iktidar olan Adalet ve Telmiye Partisi'nin kurucusu. İlk yani
Vesile olmuş
1972
hocamıza.
yılında aynı anda birçok koldan bu İslam Birliği'nin mücadelesini vermiş hocamız. Ben bir fetret dönemi yaşanıyor olabilir ama bu tohumların er ya da geç tutacağını ve sonuç vereceğine inanıyorum. Çünkü başka çaremiz yok.
Tabii,
Ya birlik
tabii.
olacağız ya mahvolacağız.
Evet.
Yani formül bu kadar açık. Biz parçalandıkça, biz birbirimize düştükçe maalesef bu coğrafyada karanlık emelleri olanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Onlara hizmet etmiş oluyoruz. Hepimiz uyanık olacağız. Hepimiz farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp benzerliklerimizi ön plana çıkaracağız. Gerçekten baktığımızda çok temel birlikteliklerimiz var.
Tabii.
Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, ezanımız bir, kaderimiz bir. Ortak kader, ortak gelecek. Yani bizim kaderimiz ortaksa geleceğimiz de ortak olmak zorunda. Biz bu kaderde de işbirliğimizi, ne kadar güçlendirirsek geleceğimiz o kadar aydınlık olacaktır. Ama ne kadar birbirimize düşersek de maalesef o kadar karanlık olacaktır. Elbette onlar işlerini yapıyorlar. İşte inanç savaşı diyebilirsiniz, kavgası diyebilirsiniz, enerji kavgası adına ne derseniz deyin. Ama bütün bu belaları defedecek olan şey Müslümanların hem zihni birlikteliklerini, hem kültürel birlikteliklerini, hem ticari birlikteliklerini, hem siyasi birlikteliklerini birbirlerinin farklılıklarına saygı duyarak geliştirmek zorunda. Birbirini değiştirmek değil, o farklılıkları zenginlik olarak görüp yürümek zorundayız. Başka çaremiz yok.
Dediğiniz çok önemli. Bir de hani bir şey olduğunda hemen Batı'ya kızmak, tamam, kızılabilecek çok nokta var belki, ama daha acil olan Müslüman coğrafyaya baktığımızda Müslümanların Müslümanları kırdığını görüyoruz. İşte mesela Suriye.
Evet.
Kendi halkını bombalayan, onlara zulmeden bir lider var. Gördünüz, Yemen'de daha geçen gün işte canlı bomba kendini patlattı. Ölenler yine Müslüman. Şiiler, Sünniler, Sünniler, Şiileri, öyle değil mi?
Tabii.
IŞİD ya da işte adına
Çok
değiştirdiğiniz,
tehlikeli
fark
bir oyun
etmez ne
oynanıyor.
derseniz. Evet. Sonuçta zaten yani Müslümanın Müslümana yaptığını zaten bir Hristiyan ya da bir Musevi bu derece belki, yani tabii ki çok şeye şahit oluyoruz. Bunu
Evet.
kastetmiyorum, ama bunu bir şeyleri görebilmek adına söylüyorum.
Evet.
Yani aciliyeti fark edebilmek adına söylüyorum.
Tabii.
O yüzden de çok önemli.
Dünya bence aslında çok hızlı bir şekilde İslam'a yöneliş vardı. Tabii şimdi kafa kesen görüntüler, İslam'ın böyle şiddet olarak yansıtılmasının ben bir plan çerçevesinde olduğunu düşünüyorum. Ya bu kolaycılık olur ama Batı dediğim gibi ya onlar işlerini
Değil mi?
yapıyorlar. Bunu
Evet.
böyle işte ilk olarak Amerika'da kurulan bir kuruluş. Sizler de biliyorsunuz Stop Islamization of America, Amerika'nın İslamlaşmasına hayır. Sonra bunun Avrupa versiyonu ve en son ikisi birlikte dünya versiyonu Stop Islamization of World, yani dünyanın Müslümanlaşmasına hayır karşı bir takım oluşumlar var. Yani İslam barış dini, yani hem kelime kökeni itibariyle hem
Tabii.
muhtevası itibariyle her şey yönüyle ama tam tersine şiddet yönüyle ortaya çıkarılıyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu kolaycılık olur ya her şeyi batıda bulmak. Elbette onlar ama bizim buna imkan vermememiz lazım. Ben size sadece bir rakam vereyim. Yani bizim karşı karşıya bulunduğumuz dramatik tabloyu anlatmak açısından. Yani Arap Baharı başlamadan önce Amerikalı silah firmalarının İslam ülkelerine sattığı silah miktarı, bunlar Amerikan Senatosu'nun rakamlarıdır, 22 milyar dolarken 3 yıl sonra, yani bize bahar denilen sürecin ardından 66 milyar dolara çıkmış durumda. Yani %300.
Tabii.
Yani bir bahardan bahsedilecekse gerçekten bu Müslümanların baharı değil.
Tabii.
Silah baronlarının baharı. Çünkü bir taşla 3-5 kuş birden vuruyorlar.
Kesinlikle.
İşte hem kasalarını daha fazla dolduruyorlar, hem Müslümanları parçalayarak birbirine düşürerek istediklerini elde ediyorlar. Hem de İslam'ı şiddetle, kafa kesen görüntülerle dünya kamuoyuna sunup işte İslamofobiyeyi oluşturuyorlar. Bütün bunları dikkate aldığımızda böyle bir oyunun olduğu gerçek. Ama bizim de bu oyunu bozmamız gerekiyor. Yani bizim
Kesinlikle.
değerli büyüğümüzün bir İslam ülkesinde yaptığı konuşmayı hatırlıyorum ben. Elbette Cenab-ı Allah ebabil kuşlarını gönderme kudretine sahip. İsterse bunu yapabilir. Ama 1,5 milyar Müslümanın olduğu bir coğrafyada ebabil kuşlarını asla göndermez. Çünkü bizden bekler. bizden. Yani yoksa Kabe'nin sahibi kalmadığında o ebabil kuşlarının geleceğinden hiçbirimizin endişesi yok.
Evet.
Ama eğer bir imtihandan bahsedeceksek ve biz bugün imtihan oluyorsak, bize sorulacak soru bu kanlı, bu firavuni ateşte siz ne yaptınız sorusu bence en temel soru. Soru basit yani. Biz ne cevap vereceğiz? Ya Rabbi, gece sabaha kadar alnımız secdede ebabil kuşları gelsin diye dua mı ettik diyeceğiz?
Tabii.
Yani böyle bir şey yok.
Tabii.
Ya Rabbi, biz 1,5 milyarlık İslam alemini bir araya getirmek için çırpındık. Hı hı. İhtilafları ortadan kaldırıp birliğimizi güçlendirmek için, İslam birliğini kurmak için çabaladık, gayret ettik. Sonuçta hepimiz aynı zamanda bireysel olarak imtihan oluyoruz.
Tabii ki,
yani
çok önemli söylediniz.
Mesele bu.
Tabii, tabii.
Yani bize kul olarak işte bu soruyu soracaklar. Ne yaptınız yani?
Bir de Mustafa Bey, biz bu konuyu açtığımız zaman çeşitli platformlarda ne yazık ki bazı Müslümanların böyle şeksiz ve ümitsiz bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu da çok acı bir durum. Çünkü Kur'an'da Allah ümit var olmayı emrediyor, biliyorsunuz. Yani
tabii,
ayet söyleyeyim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden sapıklardan başkası ümit kesmez diye Allah buyuruyor. Şimdi hal böyleyken İslam Birliği ile ilgili bir konu açıldığında onu zaten baştan pes ederek imkansız gibi görmek, değerlendirmek.
Zaten bizi inandırmak istedikleri şey bu zaten.
Tabii.
Yani bizi buna doğru inandırmaya çalışıyorlar. Yani İslam Birliği'nin ütopik, hayali
çok
bir şey olduğuna inandırmaya
evet
çalışıyorlar.
Buna
yani asıl amaçladıkları
gerekiyor
bu. Tam evet tersine yani.
Evet.
O zaman biz inadına sürekli
evet
gündemde tutmalıyız.
Evet.
Sürekli bunun mücadelesini vermeliyiz. Ben ya üniversite döneminde hatırlıyorum. Maalesef hepimiz birçok insan, belki bilgi sahibi insanlar da bunun etkisinde kalıyor. Ben üniversitede yaşadığım bir örnek, herkese bir tez verilmişti İletişim Fakültesi'nde. Ben de İslam Birliği konulu tezi hazırlamıştım. Hatta derse geç kalmıştım. İsmini vermek istemiyorum. Bir profesör, aynı zamanda yazar. Ders başlamıştı. Birkaç dakika geç geldim. Tabii milli görüşçü olduğumu biliyorlar. Milli Gazete'de çalıştığımı biliyor. Ama böyle çok alaycı bir ifadeyle, Mustafa Yılmaz sensin değil mi demişti hocamız. Benim hocam demiştim. Çok küçümseyici bir ifadeyle, senin bu dediğin İslam Birliği nasıl kurulacak? İran'la Irak 8 sene savaştı. Onlar mı bir araya gelecek? Suudi Arabistan'la işte Mısır mı bir araya gelecek? Ben ilk anda tabii amfinin önünde bir anda şoka uğradım. Hiç beklemediğim şey, ama Cenab-ı Allah yardım etti. O an dedim ki efendim, hocam biz, siz bahsediyorsunuz 8 yıllık bir savaştan, ama bugün Avrupa Birliği diye bir şey var. Onlar 100 yıl savaştılar yani. Onlar tarihin gerçekten geçmişe dönüp baktığınızda en vahşi katliamları. Daha ya 1. 2. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı 55 milyon.
Tabii.
Yani hafızalarımıza taze olan olaylar. Din savaşları, mezhep savaşları. Tabii. Çok kanlı bir tarihi var. Onlar birlik olabildiyse bizim tarihimizde gerçekten böyle bir şey yok.
Tabii.
Bizim bir araya gelmemiz çok daha kolay. Ama ben bunun da bir propaganda olduğuna inanıyoruz. Ve
çok
maalesef
doğru,
bazıları
evet
iyi niyetle bile olsa bu etkinin altında kalıyorlar. Mesela buna benzer bir şey işte ya nereye gitseniz, çok klasik bunu destekleme. Hı. Hep Müslümanlar geri kalmış. Hep Müslümanların bölgeleri fakir diyorlar. Burada da öyle değil. Tam tersine. Bence Müslümanlar müthiş zekiler, müthiş de çalışkanlar. Hı. Ama bir kuşatılmışlığın altındayız. Maalesef bu küresel algı, çok ben onu basit bir formülle söylüyorum. Adın Davut'sa terörist, dev ise medeni olarak algılanıyorsun. Yani böyle bir algı şeyi oluşturuyor. Hayır. Yani Davut aslında çok çalışkan. Hı. Çok da zeki. Ama kuşatıldığı için kısıtlandığı için, yani ben Cenab-ı Allah nasip etti, gazetecilikten dolayı birçok ülkeye gitme imkanı buldum. Ya Somali'de yaşadığım bir dramdır mesela. Somali'den kalkan her uçak önce Kenya sınırındaki bir Amerikan üssüne indiriliyor. Ben bizzat yaşadım. Uçağa bindik, hatta arkamda bilmiyorum kaynar su dökülmüş, söylemese yüzü yanmış bir genç kardeşimiz vardı, Somalili. Uçağa indiler, o da dahil, hepimiz uçaktan indik o Amerikan üstünde. Hı hı. Hepimiz tekrar yoklamadan geçtik. Bütün eşyalarımızla birlikte
bir durum, değil mi? Evet.
Tekrar yüklendik. Çünkü Somali devletine hı güvenmedikleri için
evet
uçağınız kalkıyor, Amerikan üstüne indiriliyor. Orada tekrar Amerikan askerleri tarafından
evet
kontrolden geçiriyorsunuz, tekrar havalanıyorsunuz. Hı. Normalde Somali'den Kenya'ya 1 saat 1,5 saatte gidecek uçak 5,5 saatte gidiyor.
Evet.
Ve vize alma imkanınız yok. Çünkü adınız sizin Davut. Hı-hı. Adınız Ahmet, Mehmet. Ama Tony, işte Daniel olduğu zaman anında vizeniz veriliyor. Yani bütün Müslümanlar kuşatma altında. Çünkü bu direniş noktası olarak sadece İslam kaldı. Yani dünyaya egemen olmayı arzulayan ve bunun için mücadele eden, adına ne derseniz deyin, tapınakçılar deyin, küresel sermaye deyin, ne derseniz deyin, tek engel olarak artık İslam'ı görüyorlar. Çünkü başka bir direniş noktası kalmadı. İşte İslam'ı da içeriden çökertmeye ve bizi buna inandırmaya çalışıyorlar. İslam bile, yani nasıl olacak şimdi? Yani işte IŞİD ortada, işte El-Nusra, öbürü, Şii, Sünni, hayır.
Bu Allah'ın öyle gücünü şey, aynı zamanda takdir edememek anlamına geliyor Mustafa Bey. Çünkü yapacak olan Allah. Yani biz sebebe sarılacağız. Allah ol demesiyle bir şeyin olacağını zaten bildiriyor.
İnanacaksınız ve o yolda mücadele edeceksiniz.
Şimdi biz o mücadeleyi yapmazsak biz mücadeleden sorumluyuz. Yani o evet, amaca ulaşmak için elimizden geleni sonuna kadar şevkle, kararlılıkla, azimle yapmaktan sorumluyuz. Ama baştan pes etmek yani zaten ayetin ifadesine aykırı olmuş
tabii
oluyor. Bir de zaten o zaman öyle bir duayı da Allah icabet etmez. Ama siz şevkli olursanız hep beraber birlikte ısrarla bunu isterseniz, çalışırsanız bunun için Allah icabet edecek belki. Yani nasıl bunu böyle uzak
tabii biz yani evet, bizim gayretimize göre evet, sonuç verecek. Yani evet, bizim çabamıza göre sonuç verecek. Ben gerçekten çok önemsiyorum. Keşke bütün Türkiye'ye, bütün İslam coğrafyasına o kitabı ulaştırabilsek. Ama orada bir bölüm var ki ben yıllarca danışmanlığını yaptım ama o çalışmayı yaparken şunu hissettim. Dedim ki ya gerçekten hocam konuşurken biz bahçede top oynamışız. Yani onu dinlememişiz. Hı-hı. Dinliyormuşuz gibi yapmışız. Gerçekten kendi kalbimde hissettiğim şey o. Çünkü bunu hazırlarken öyle tespitlere denk geldim ki yani çünkü daha titiz okumak zorunda kaldım. O kalabalığın içinde biz böyle dinlemişiz. Telefon gelmiş, telefonu açmışız. O kadar tarihi şeyler var ki mesela bir bölüm var. Ben ona hayatın formülü diyorum yani. Müslümanın bir olay karşısındaki davranışı diye. Üç şey. Bir diyor gayret. İki teslimiyet. Üç ilahi takdire rıza. Yani birinci aşamada gayreti şöyle açıklıyor. Her türlü sebebi yerine getireceksiniz. Hı hı. Yani hedeflendiğiniz o hedefe yürürken her türlü sebebi yerine getireceksiniz. Her türlü çabayı ortaya koyacaksınız. Her türlü gayreti göstereceksiniz. Bütün bunları yaptınız. İkinci aşama teslimiyet. Yani tevekkül göstereceksiniz. Yani evet, Cenab-ı Allah'ın takdirine bırakacaksınız. Hı. Ya Rabbi ben her şeyi yaptım ama sen vermedin. Böyle bir şansın yok. Tabii. Teslim olacaksın. Tabii. Üçüncü aşamada ilahi takdire rıza. Hı. Yani bütün çabayı ortaya koydunuz ama sonuç sizin istediğiniz gibi olmadı. Hı. Onun sizin hakkınızda en hayırlı sonuç tabii, olduğuna inanacaksınız.
Çok ya İmanın gerçekten, göstergesi bunlar.
Evet yani kesinlikle, hayatı bunu ben dükkan açarken bile bu formülü uygulamak zorundasın. Mahalleye bakkal kesinlikle, açacaksanız en temiz vitrin sizin olacaksınız. En sizin dükkanınız olmalı. İşte en erken siz açmalısınız. En geç siz kapatmalısınız. En güzel raf dizaynı sizde olmalı. Ama Cenab-ı Allah buna rağmen vermeyebilir.
Elbette.
Batabilirsiniz. Hı-hı. Ama bunu yapmak zorundasınız.
Bu yani, küçük büyük her işte geçerli her işte, olan bir formül.
Her işte, her işte ki böyle bir işte eğer hedefiniz tabii, İslam Birliği ise, hedefiniz yeni bir dünya ise, hedefiniz insanlığı kurtarmaksa bir bakkal dükkanında gösterdiğiniz o hassasiyetin, o çabanın 100.000 katını, milyon katını göstermeniz lazım. Çünkü söz konusu olan bütün insanlık, bir bakkal dükkanından bahsetmiyoruz. Ya, o yüzden bu formülü yani ben o yüzden inşallah zaman geçtikçe daha iyi anlaşılır. Ben daha iyi anladığımı düşünüyorum zaman geçtikçe.
Yani imanla çok bağlı
kesinlikle.
Doğru orantılı.
Kesinlikle.
Bir ayet söyleyeceğim yine. Şeytandan Allah'a sığınırım. İyice inanmamış olanlar seni gevşekliğe sevk etmesin. Şimdi bazılarının imanı bu derece olmayabilir ve o derece iman sahibi olmayan bir insan da ümitsizlik ve şevk eksikliği gösteriyor olabilir. O yüzden de İslam Birliği'ni uzak görüyor olabilir. Ama gerçek iman sahiplerinin, imanı kuvvetli olan insanların asla orada bir şevksizlik içerisinde olmaması, ümitsizlik içerisinde olmaması gerekiyor. İşte Necmettin Erbakan hocamız bu evet, konuda çok güzel yani, örnek. Her durumda o şeyi koymuş.
Ümitsizliğe evet, düşme gibi bir şansımız yok ki. Çünkü her birimizin de bir bireysel kıyameti var. Şimdi biz yarına çıkacağımızı kim garanti tabii ediyor? Biz kesinlikle, eve giderken Allah korusun bir trafik kazası. Ben gittim. Ne diyeceğim yani? Ya ben onu işte yarından sonra mı yapacaktım diyeceğim. Yani ümitsizliğe düşme gibi bir şansımız yok. Böyle bir imkanımız da yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gereklerini yerine getireceğiz. O çabayı, o gayreti ortaya koyacağız. Ondan sonra en son bence dua edeceğiz yani.
Fiili duayı yapmış olacağız.
Evet, fiili dua. Yani evet, asli olan fiili dua. Yani hocamızın yine çok güzel bir örneğidir. Yani ben İşte sabaha kadar tesbih çekiyorum, salavat getiriyorum. Elbette güzel şeyler. Ama
Ama
yoldaki bir taşı kaldırıyor muyuz?
tabii
Bir
ki.
Müslümanın yardımına koşuyor muyuz? Bir damla kanın akmasını engellemek için mücadele ediyor muyuz? Yani bence asıl olan bu, yoksa en kolayı yani sabaha kadar tesbih çekebiliriz yani, ama bunun bir şeyi yok.
Tabii, çok doğru
Yani Cenab-ı
söylüyorsunuz.
Allah o taşı kaldırmanı istiyor yani. Onun o fiili dua, sizin ifade ettiğiniz gibi o fiili duayı ortaya koymanızı istiyor.
Bazen de
Biraz
yine
orada.
yanıltıcı ifadelerden bir tanesi, bence çok sakıncalı ifadelerden bir tanesi de ümmetimin ihtilafında rahmet vardır şeklinde, böyle çok yanlış ve gerçek dışı bir hadis olduğu olarak atfedilen bir sözün aktarılıyor olması. Yani
Ya
Allah
birçok
birlik,
şey var yani,
evet.
böyle bence
Yani
işte
ihtilafta nasıl birlik şey olabilir, rahmet olabilir? Allah birlikte rahmet olduğunu
tabii
zaten bize Kur'an'ın birçok
yani az
ayet
önce de
verir.
ifade ettik, ayrılıkta azap vardır diye. Burada tabii hepimiz dikkatli olacağız. Yani işte o dediğim gibi, dediğiniz gibi yani fiili duayı kavli dua ile birlikte yürüteceğiz. Yani hem Cenab-ı Allah'tan elbette dua ile isteyeceğiz. Ama o gayreti ortaya koyacağız. Ben de bilmiyorum yani, sonuçta din alimi değilim. Çok iddialı bir şey olur. Ama yani hadisleri bilmiyorum, ne kadar sahih, ne kadar sağlıklı.
Kur'an'a uygun olmadığı için
Tabii asıl
sahih
olan
olmadığı da açık
Kur'an
yani.
yani,
Evet tabii. Şimdi az önce
Kur'an'dır
bahsettiğimiz
yani,
hadis için, hadis olduğu söylenen söz için
evet.
söylüyorum bunu. Yani ihtilafta rahmet olması
Kesinlikle
mümkün
öyle,
değil. Zaten
mümkün
çünkü
değil.
tam tersine Allah bize
İşte
Kur'an'da
bugün
bildirmiş.
yaşadığımız o ihtilaflar
Tabii
ya
tabii.
biz sakalımızın boyu yüzünden insan kesilir mi yani,
Tabii
oysa yani
tabii. Çok doğru.
ben tam tersine işte işte pantolonun boyu, sakalın ağı, işte sakalın boyu, işte ya bir ara vardı işte eli böyle tutacaksın, böyle tutacaksın, ya her türlü tutabiliriz
Şimdi biz
yani,
onlarla böyle
kalpleri bilen
oyalanırken o sırada
tabii
tabii
yani
neler oluyor
birçok plan
dünyada?
devreye sokuluyor yani
Tabii
maalesef.
tabii.
Oysa bizim asıl görmemiz gereken İslam coğrafyasında yaşanan bu dram, bu katliam, az önce verdiğim yani maalesef bu işten bizi bölmek, parçalamak, aramızdaki ihtilafları tahrik etmek isteyen birçok insan. Şimdi mesela çok tehlikeli bir oyun üzerinde oynanıyor. Mesela bazı kardeşlerimiz de ister istemez bu oyuna geliyorlar. İşte Şii, Sünni, yani İslam
Tabii.
coğrafyasını bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Gerçekten o kadar şey ki yani iç içe girmiş ki yani mahallenin birisi Şii, birisi Sünni. Yani Irak'ta 2 milyon insanın hayatını kaybettiğinden bahsediyoruz ama bakıyoruz işte bir gün Şii camisi bombalanıyor, bir gün Sünni camisi bombalanıyor.
Bu nasıl bir fitnedir, değil mi? Yani çok
Çok
aleni olarak
tehlikeli.
İslam tarihi boyunca bilinen bir fitne ve sürekli buna düşülüyor. Yani normalde düşünün, bakın her zaman hepimizin bildiği bir şeydir bu, değil mi? Yani
Evet,
Müslümanın
çok
Müslümana
net.
kırdırılması çok bilindik bir fitnedir. Normalde o zaman en çok dikkat etmemiz gereken şey bu olması gerekirken gidip tekrar bu fitneye düşüyoruz. Bu da çok ilginç, değil mi Mustafa Bey?
Ya ben de onu çözemiyorum.
Evet.
Düşüyoruz sonuçta, bu düştüğümüzü gösteriyor. Yani 10 yılda İslam coğrafyasında hayatını kaybeden insan sayısının 12 milyon
Tabii.
olduğundan bahsediliyor. İşte şimdi en son Yemen belki de büyük bir savaşın
Tabii,
fitilini
tabii.
ateşleyecek bir noktaya geldi. İşte
Evet.
siz de bahsettiğiniz Suriye, Irak, yani her yer yani. Ama tek tesellimiz dediğiniz gibi yani karamsarlık, yeis bize yakışmaz, moralsizlik.
Tabii
Yani
ki.
inşallah en büyük tesellimiz işte şafağın en yakın oldu, karanlığın en yoğun olduğu an şafağın en yakın olduğu andır diye çok klasik bir söz var. İnşallah o karanlığı yaşıyoruzdur. İnşallah bu karanlık şafağın habercisidir.
İnşallah,
Yani o
tabii.
birlikten, çünkü
İnşallah.
tarihe baktığımızda gerçekten en büyük medeniyetleri kurmuş bir coğrafyadayız yani.
Kesinlikle.
Ben yeniden böyle bir medeniyetin kurulacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten işin temeline indiğinizde Batı rekabet merkezli bir yaklaşım içinde. Rekabet de çatışmayı doğuruyor. Yani bugün Orta Doğu'ya Amerika'nın 10 bin kilometre öteden gelip bu noktada bir takım faaliyetler içinde bulunmasının temelinde de bu var. Ama bizde fazilet esastır, rekabet değil yani.
Bir takım projeler de var tabii. Huntington'ın medeniyetler çatışması tezi
Tabii
tarzında,
yani
biliyorsunuz yani
dünyayı bir
onlar,
şeye
değil mi?
sürüklemek isteyenler var ama başta dediğimiz gibi yani bu adam da kendi tırnak kullanıyorum, kendi inancının gereğini
Gereğini.
yerine getiriyor yani. Onu suçlayarak kendimizi
Yok, hiçbir
aklayamayız
şekilde tabii
yani.
ki.
Biz ne yapıyoruz? Bence soru şu, onlar ne yapıyordan ziyade Biz ne
Çok
yapıyoruz?
doğru bir
Bence
yaklaşım
asıl soru bu
söylediniz.
yani.
Çok doğru bu
Biz bir
söylediniz.
şey yapmadığımız için bu noktadayız. Biz gereken mücadeleyi, gereken aklı, gereken sağduyuyu, aklı selimi ortaya koymadığımız için bence bu noktadayız. Biz biraz birleşsek, biraz safları sıklaştırsak, inanın bana yani birdenbire her şey değişecek. Yani ben ona inanıyorum. Ve inşallah bunlardan yani affınıza sığınarak kese kese kan döke döke nereye kadar? Ben makul çoğunluğun olduğuna inanıyorum. İslam coğrafyasına gittiğinizde inanın bana halkın %90'ı aynı şeyleri düşünüyor. Aynı şeyleri hissediyor. Ama birileri işte bu makul çoğunluğu değil, marjinal grupları ön plana çıkarıyor.
Doğru.
Marjinallikle İslam'ı dünya kamuoyuna sunmaya çalışıyor. Oysa halkın arasına girdiğinizde Faslısı, Tunuslusu, İranlısı, Suudlusu, Mısırlısı, Libyalısı inanın o kadar birbirimize benziyoruz ki aynı şeylere seviniyor, aynı şeylere üzülüyoruz biz.
Tabii.
Ya bir maçta bile öyle. Bir İslam ülkesiyle bir batılı takım karşılaştığında inanın bana bütün ihtilaflar unutuluyor. Herkes o coşkuyu hissediyor. O zaman birileri bunu yok etmek, bunu ortadan kaldırmak için marjinalliği, radikalliği ön plana çıkarıyor. Oysa makul çoğunluk bence eninde sonunda galip gelecek. Ama işte az önce söylediğimiz gibi biz de bu makul çoğunluğun sesini yükseltmemiz lazım. Daha fazla duyulur
İnşallah.
hale
Tabii ki bu
getirmemiz
programlarda
lazım.
inşallah buna hizmet etsin diye yapılan
İnşallah,
programlar zaten. Allah
inşallah,
kabul ederse
inşallah,
inşallah. Allah vesile
inşallah.
kılsın. Peki İslam coğrafyasından bahsettik. Biraz şimdi artık kendi ülkemize gelelim. Yine aynı sorun aslında söz konusu. Yani her yerde birlik konusu karşımıza çıkıyor. İslam coğrafyasında ciddi bir birlik eksikliği var ama kendi ülkemize de geldiğimizde baktığımızda şunu görüyoruz. İşte Türk siyasi tarihinde, yakın tarihimizde hep işte belli oyunlar oynandı. Alevi Sünni çatışması oluşturulmak istendi. Sağ sol çatışması yapılmak istendi ve
Şimdi
en önemlisi
Türk-Kürt.
Türk-Kürt. Evet, geldiğimiz noktada da şimdi bunun bir takım açılımlarını görüyoruz. Bununla ilgili olarak hem parti olarak hem Milli Gazete'nin bakış açısı
Ya
olarak neler sormak
şimdi ya
istersiniz?
Türkiye'nin belli fay hatları var. O fay İslam dünyası az önce konuştuğumuz fay hatları gibi mesela İslam dünyasının en kritik fay hatlarından biri Şii-Sünni hattıdır. Türkiye'ye geldiğimizde de siz de ifade ettiğiniz gibi önce sağ sol diye maalesef 5.000 tane benim akrabalarım da hatta hem soldan hem sağdan olup hayatını
Doğrudur,
kaybeden
doğru.
akrabalarım var. Mahalleler bölünmüştü, sokaklar bölünmüştü. 5.000 tane insan hayatını kaybetti o süreçte. Çünkü birileri o fay hattını harekete geçirmişti, onu sarsmıştı. Sonra işte Maraş olayları, Çorum olayları, Alevi-Sünni, bunlar hep gündemde tutulan ama dönem dönem
Tabii,
hareketlendirilen şeyler.
tabii.
Yani hepiniz biliyorsunuz sonra vuranın da vurulanın da kullandığı silahın aynı
Aynı.
marka olduğu ortaya
Tabii.
çıktı. Hatta aynı seri numarası. Şimdi son dönemde Türk-Kürt çatışması. Oysa yoktu bizde böyle bir şey. Yani ben çok güzel bir örneği var. Recai Bey'e, Sayın Recai Kutan'a uzun yıllar danışmanlık yaptım. Ondan dinlediğim bir şey. 1960 yılında 9 yıl Diyarbakır'da DSİ Bölge Müdürlüğü yapmış bir isim. Mesela hiçbir terör yok. Bütün köyleri dolaşıyorlar katır üzerinde. Bugünkü GAP'ın mimarıdır yani. Hiçbir terör endişesi yok. Hiçbir eşkıya endişesi yok. Hatta bütün halk, bütün insanlar kapılarını açıyorlar. Orada yaşadığı bir olayı paylaşmıştı. Tabii bölgeyi biliyorsunuz. Siz de sık sık gidip geliyorsunuz. Farklı farklı kıyafetler var. Çünkü o bölgede Arap da var, Kürt
Tabii
de var,
ki.
Türkmen de var. İşte birisi o Arap kıyafetiyle, kefiye dediğimiz elbiseyle geliyor. Yanında genç bir mühendis var Recai Bey'in. Çok güzel bir örnektir bu coğrafyayı, o bölgeyi anlamak açısından. Yanında genç mühendis kıyafetini değişik bulduğu için diyor, hemşerim sen diyor kimlerdensin, hangi millettensin yani. Adam çok şaşırıyor yani ilk kez böyle bir soruya muhatap kalmış ki. Diyor ki ben milleti İbrahim'denim. Ya müthiş bir şey bu. Yani biz olaya böyle yaklaşmamız lazım. Yani bu toplumun bölgeyi dediğim gibi birçok kez gidip gelmiş biri olarak söylüyorum. Bölgenin iklimi, zemini İslam'dır yani. İslam'ı dışlayan bütün formüller çözüm olmaktan uzaktır.
Kaldı ki Kürt kardeşlerimiz de zaten dindar yönleriyle çok öne çıkan insanlar, öyle değil
tabii
mi?
Tabii çok dindarlar. Evet, gerçekten evet. Çok dindarlar.
Yani PKK'yı asla bunun içerisine tabii ki dahil ederek söylemiyorum. O
tabii zaten baktığınızda değil. Çok halkı temsil eden etmiyor. Figürler yoktur, tabii, tipler tabii. Yoktur yani. İşte tabii. Halk çok dindardır yani. Hı. Siz gerçi son dönemde kısmen değişmeye başladı bu etkiden yeni nesiller üzerinde. Tabii yani evet. Siz bugün Urfa'da, Diyarbakır'da bundan 20-30 yıl önce açık lokanta, sokakta oruç tutma, böyle bir şey görme şansınız bile yok. Ama bu etki maalesef bir şekilde en azından genç nesilleri kısmen de olsa etkiliyor ama hala bölgenin en güçlü çimantosu, en güçlü motivasyonu İslam'dır yani. Ama son dönemde kısmen bunu görmeye başladılar. İşte çözüm süreciyle ilgili mektuplarda, açıklamalarda biraz daha İslam vurgusu yapılıyor ama burada tabii ne kadar samimiler, ne kadar buna inanıyorlar onu bilmiyorum. Ama tatmin edici bir yaklaşım göremiyoruz. Hala aynı mantıkla o Marksist şeyin daha ön kesinlikle. Planda olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Oysa gittiğinizde her yerde olduğu gibi, az önce konuştuğumuz gibi halkın büyük çoğunluğu İslam yani ve cidden çok İslam'ı iyi yaşayan insanlar. Hı-hı.
Evet, çok önemli bir ortak payda bu.
Tabii.
Yani bu ortak payda üzerinden barış, uzlaşma aranması gerekirken başka yolları mı acaba yani başka denemeler yapılıyor ama burada daha sağlıklı bir yol yok muydu?
Ya tabii yani zaten başlangıcı itibariyle bir bu süreç çok şeffaf yürütülmedi yani. Hı hı. Şimdi böylesine bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir sorunu konuşuyorsanız bence halka karşı bir daha şeffaf olmalısınız. Ya halk bilmeli. Yani İmralı'nın bildiği bir şeyi halktan saklayamazsınız. Hı hı. Veya bir takım kapalı kapılar arkasında bir takım planlar uydurup veya planlar üzerinde çalışıp halktan uzaklaştırdığınız zaman işte 2 sene, 3 senedir biz çözüm süreciyle yatıp kalkıyoruz ama sonra biri bir düğmeye basıyor ya da bir düdük çalıyor. 6-7 Ekim olaylarında gördük işte. Tabii. Birdenbire yine sokaklar kan gölüne dönüyor. Demek ki bir problem var. Bence bunu zaten etnik köken üzerinden çözmeye çalışmak, etnik yaklaşımlarla olaya yaklaşmak çok doğru değil. Yani ben Kürt kardeşlerimizin hiçbir zaman Türkiye'den kopmak istediklerine inanmıyorum. Yani çünkü geçmişte birçok kez sınavdan geçmişler, halk olarak söylüyorum ve bu sınavı, bu imtihanı hep başarıyla vermişler. Yani İngilizlerin, yine Batılıların, işte Osmanlı'nın son dönemlerinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında oynadıkları bütün oyunları o sadakatleriyle boşa çıkarmışlar. İşte yani tabii. Çok klasik bir örnek, o girmek istemem ama Çanakkale'de gerçekten Diyarbakırlı ile Edirneli, Karslı ile Balıkesirli, Aydınlı ile işte Mardinli yan yana yatıyor. Yani biz bunu nasıl açıklayacağız? Ama neyi tartışıyoruz biz? İşte sen Tunceli'ye gidersin, gidemezsin mesela. Bir polemik konusu. Hayır kardeşim, yani ikiniz de Çanakkale'ye gidin bence. Orada göreceksiniz yani ne olduğunu. Bu insanların hiçbir problemi yoktu. Ama ne zaman işte etnik tanımlamalar üzerinden yürünmeye başlandı. İşte ortak payda olan besmele'nin yerine başka etnik kavramlar ikame edilmeye çalışılınca ortalık karıştı. Ha bize maliyeti 30 binler üzerinde evladımız yani tıpta 80 öncesinde 5 bin insanımızı yitirir. Bunlar bir değer. Belki bunların içinde ülkeye büyük hizmetleri olacak insanlar olacaktı yani. Bunu bilemiyoruz. Bugün de yaşadığımız bu. Ama yani bu çözüm sürecine yönelik eleştiri getirenlere de hemen iktidardan veya başka kesimlerden yani kan gelmiyor, şehit cenazesi gelmiyor. Bundan evet. Daha iyi bir şey olur mu? Zaten böyle bir şeyi bekleyen bir Allah'ın kulu bu ülkede evet. Olamaz yani.
Barış karşıtıymışsınız gibi hemen
yaftalanıyorsunuz, suçlanıyorsunuz. Evet, evet. Hayır yani böyle bir şey yok.
Bir de biz hepimiz bu vatanın sahipleriyiz. Konuşma tabii, hakkımız, söz hakkımız tabii. Elbette yani ki var.
Kim susamayız kan aksın isteyebilir? Ya bırakın evet. Yani bizim gerçekten inancımız ya insan bir yana karıncanın hakkını koruyan bir inancın mensupları biz yani ağacın, çimenin, çayırın, kuşun hakkını koruyan bir inancın, bir medeniyetin mensuplarıyız. İşte Osmanlı'nın geçmişine baktığınızda birçok bu konuda örnek var. Yani evet. Kim ister, hangi anne ister kan aksın? Hangi insan ister? Böyle bir suçlama çok haksız bir suçlama. Ama bu demek değil ki bölgeyi tamamen terk edip işte şehit cenazesi gelmiyor.
Böyle bir
ama
şey,
kontrol
kabul
kimde tabii
ki.
İki sene evet. akmadı, sonra bir düdük çalındı, 6-7 Ekim 2 günde 50 küsur
tabii,
insanımız
tabii.
hayatını kaybetti demek evet. ki farklı bir şey. Yani ben bizim genel başkanımızın çok güzel bir benzetmesi var bunu diyenlere karşı, işte ne güzel şehit cenazesi gelmiyor. Doğru, bize Yemen'den de şehit cenazesi
evet,
gelmiyor.
Tabii.
Niye?
Doğru.
Ama bundan 100 yıl önce en çok şehidin geldiği bölgeydi.
Çok
niye?
Güzel, tabii.
Osmanlı ordusu vardı orada.
Siz de çok iyi biliyorsunuz. Güneydoğu'dan gelen haberler devletin sanki zaaf içerisindeymiş gibi bir görüntüyü
tabii
aksettiriyor.
Tabii, yani orada yol kesiliyor. Ha, hatta evet. mahkemelerin kurulduğundan
tabii,
bahsediliyor.
Tabii.
Yani
görüntüler
artık
yansıyor.
Tabii evet. mahkeme var. Devletin mahkemesine gitmiyor.
Evet.
Geliyor. İşte PKK'nın kurduğu mahkemeye gidiyor.
Tabii.
Orada adalet arıyor.
Bayrak indiriliyor.
Tabii yani alternatif
kimlik
kaymakamlıklar, alternatif valilikler, tabii. alternatif muhtarlıklar, alternatif emniyet. Yani.
Şimdi
işte
Mustafa Bey, yani böyle olunca,
böyle olunca
bu çözüm,
tamam,
çözüm
yani,
müdür yani?
Çözüm
evet.
müdür yani?
Evet,
o sizin
evet.
ifade ettiğiniz gibi. Ha, o yüzden daha şeffaf yürütülmeli, daha halkla beraber yürütülmeli. Çünkü gerçekten bu işe Kürt, Türk yani Türk'ü de rencide etmeden yürütülmeli. Yani hı hı. biz bunun ortak paydası da biz gerçekten 10 binlerin yürüyüşünden bu tarafa, bu coğrafya farklı renkleriyle zenginleşen bir coğrafya. Dünyanın en büyük yemek kültürüne sahip ülkelerden biri olmamızı övünüyoruz. Niye? Çünkü birçok farklı etnisite var, birçok farklı kültür var, birçok farklı yapı var. Bunlar bir zenginlik katıyor.
Doğru.
Bunun üzerinden yürümeliyiz. Bunun üzerinden bunu, ama hepsinin ortak paydası işte asgari müştereklerde birleşeceksek önümüzde İslam var yani. Hı-hı. Bütün eğer bir çözümden bahsedeceksek o iklim üzerine, o zemin üzerine inşa etmeliyiz biz.
Peki bir de şu var tabii ki, hani PKK'nın hep silah bırakacağından bahsediyor. Böyle bir
valla iki sene
çok...
Aylin Hanım, iki sene önce de
evet,
üç
vardı.
Sene önce de silah bırakılacak,
böyle
tamam
şey
her
yok.
Şey bitti.
Evet.
İki sene önce de.
Örgüt de söylüyor,
şimdi bir hafta
yani.
Önce bırakılacak tamam evet. kongre falan. Dün yine tabii. füzeler, silahlar
tabii,
patladı.
Tabii.
Dağlıca bastı.
Sürekli
dağlıca
söylüyoruz böyle bir şeyin olmayacağını. Çünkü örgüt, bahsettiğimiz örgüt terörist bir yapılanma ve varlığını silaha borçlu. Silahını elinizden aldığınız takdirde zaten bir anlamı kalmıyor. Yani zaten arkasını dayayabileceği bir şey yok.
Gerçekten bölgenin yapısıyla örtüşen bir şey değil. Bambaşka bir halk var orada. Yani Kürtlerin siyasi temsilcisi olarak ön plana çıkmış işte BDP'nin aldığı oya ve Kürt nüfusuna oranladığınızda toplam Kürt nüfusun %20'sinin oyunu anca alabiliyor. %80'i yine aynı noktada yani. Ama bu yanlış politikalar yüzünden bu sadece İmralı'nın, sadece Kandil'in, sadece BDP'nin muhatap alınıyor olması aslında bölge insanını da çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Çünkü o bölgede çok farklı unsurlar da var ve %80'i bu yapıya destek vermiyor. İnşallah düzelir diye umut ediyoruz. Daha sağlıklı bir zeminde yürütülür diye. Ama şu ana kadar çok doğru yürüyen, sağlıklı yürüyen bir süreçle karşılaşmadık. Yani ben hala endişeliyim. Bu süreç sanki önümüzde daha sıkıntılı
evet.
süreçlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Ben de aynı fikirdeyim sizinle.
Yani
evet.
Ya bütün bunların değerlendirilip ama ya mutlaka çözüm olacaksa yine hocamızı rahmetle analım. Yani bunun anahtarı besmeledir yani. Evet. Yine İslami hassasiyetler, İslami referanslardır. Kısmen oraya doğru yaklaşımında olduğunu hissediyoruz. İnşallah bu daha hızlı yürür. Yoksa bizim bir Türk'ün Kürt'le, benim çevremdeki birçok arkadaşım Kürt.
Tabii ki.
Ve inanın bana hemen her konuda aynı şekilde düşünüyoruz. Aynı hassasiyetlerle
tabii.
düşünüyoruz.
Zaten Kur'an'a göre baktığımızda da bir ırkın diğer ırka üstünlüğü
üstün
mevzuesi olamaz. Bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sanırım. Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır diyor. Yani
evet.
Ya da biz sizi birbirinizle tanışmanız için halklar ve kabileler olarak yarattık diye bildiriyor Allah. Tanışma vesilesi farklı ırklardan, etnisitelerden olmak.
Yani.
Dolayısıyla bu Allah tarafından zaten bize böyle bildirilmiş kesin bir şeyken, kanun gibi yani kuralken Zaten başka türlü bakış açımızın olması mevzu bahis olamaz.
Öyle kesinlikle öyle. Yani bundan hepimiz zarar görürüz. Hı-hı. Yani Türk'ü de Kürt'ü de zarar görür. Yani yine hocamızın dediği gibi bir Kürt kardeşimiz İstanbul'a pasaportla gelmek ister mi?
Tabii.
Veya Ankara'ya veya İzmir'e pasaportla gitmek ister mi? Hı-hı. Biz, ya bölünme dediğiniz şey bu. Biz Diyarbakır'a pasaportla gitmek ister miyiz? Yani
tabii.
Bölünme dediğiniz başka devletlerin ortaya çıkması, başka yapılan. Bundan kim karlı çıkar böyle bir şey ortaya çıksa?
Fakat Mustafa Bey şöyle bir şey tabii. Son zamanlarda bir federasyon diyorlar.
Başkanlık sistemi gelecek.
Ya ne, federasyon, konfederasyon, defederasyon. Demokratik özerklik, self determinasyon neyse bunların hepsine adı ne olursa olsun sonucu bölünmedir. Yani bir adım sonrası bölünmedir.
Tabii.
Böyle başlayan bir şeyin neticesi çok açık bir şekilde görülebiliyor. Keza siz değindiğiniz çok önemli bir konu. Başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi bununla ilgili aslında görüşlerinizi de almak isterim mutlaka. Başkanlık sistemi dediğimizde çünkü dünya üzerindeki modellerinin birçoğu federasyonla iç içe, eyalet sistemine sistemiyle yönetilen modeller görüyoruz. Zaten başkanlık sistemini getirilmek isteyen iktidar mensupları da bize yine federasyon örneğinden yola çıkan başkanlık sistemi modellerini sunuyorlar. Örnek
tabii, tabii.
Amerikan modeli diyorlar, Meksika modeli yani, diyorlar.
Başkanlık sistemiyle ilgili zaten en fazla Türkiye'ye endişelen, belki normal şartlarda bu kadar endişelenmemiz
evet,
gereken
evet,
bir
evet.
konu. Ama
evet.
bugünün konjonktüründe baktığınız zaman başkanlık sistemi işte eyaletlere yani daha ilerisi işte hı-hı. Kürdistan, Lazistan, işte Trakya gibi yani o coğrafi bölgelerin böyle isimlendirerek ve oralarda başkanlık sistemleri kurularak böyle bir yapının yani her eyaletin bir başbakan olacak böylece de şey ama biz yani gerçekten Amerika gibi değiliz yani Fransa gibi değiliz. Ya bizim ülkemizde çok halk tabiriyle, amiyane tabirle söyleyeyim. 40 tilki dolaşıyor, 40'ının kuyruğu birbirine değmiyor. Yani çünkü herkesin bir hesabı var bu coğrafyada. O yüzden bizim bazı kaynaklara göre bu toprakların 3000 yıllık geçmişini sadece 250 yılında barış hakim oluyor. Çünkü herkesin bir hesabı var. Yani Amerika kalkıp işte Norveç'e gitmiyor, bilmem nereye gitmiyor, 10 bin kilometreden Irak'a geliyor, Suriye'ye geliyor, Yemen'e geliyor. Demek ki bu coğrafyada bir hesap var. O yüzden bunları göz ardı ederek biz kendimizi ısrarla gündemeyle, işte Fransa'da başkanlık sistemi vardı ne oluyor Amerika'da? Bizim şartlarımız gerçekten
farklı,
bu anlamda farklı.
Çok farklı, kesinlikle.
Yani biz...
buradaki hedef bu, gizli hedef bu zaten. Şey için demiyorum, bunu hükümet için söylemiyorum. Yani,
tabii.
İşte derin devletlerin, Amerikan derin devleti zaten 100 yıldır Amerikan derin devletinin böyle haritaları zaman zaman kamuoyuna yansır, siz de biliyorsunuz. Güneydoğu değil
çok
mi?
Çok net. Hep böyle yani şimdi şeydir. Siz Büyük Ortadoğu projesini göz ardı ederek...
Evet.
Bu coğrafyada bir demokratik hamle gerçekleştiremezsiniz.
Evet, tabii.
Yani Suriye'deki parçalanmışlığı, Irak'taki parçalanmışlığı göz ardı ederek bu kadar rahat konuşamazsınız,
evet,
konuşmamalısınız.
Evet. Attığınız
yani.
Adımı da o yüzden
tabii,
çok dikkat etmeniz gerekir.
Yani,
evet.
Çünkü biz az önce ifade ettiğimiz gibi birçok fay hattımız var. Bütün bunlar yani biz şu anda temel problemlerden biri bir düşünüp 40 adım atıyoruz sonunu düşünmeden. Oysa bizim böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız, böyle bir coğrafyada ülke yönetiyorsanız 40 düşünüp bir adım atmanız lazım.
Doğru söylüyorsunuz.
Yoksa başlıyorsunuz işte böyle savrulmalara başlıyorsunuz.
Yani günübirlik politikalarla hareket edilmesi
edemezsiniz.
Evet,
yani
evet.
Bu coğrafyada bir adım atacaksanız 100 yıl sonrasındaki karşılığını düşünmek zorundasınız.
Sizden sonra geleceklerin, sizden
tabii,
sonra değil mi
tabii yani
yönetecekleri biz, her şeyi düşünmeniz gerekiyor.
Yani az önce söyledim yani biz ya işte Abdülhamit'in Hamidiye alayları Kürtlerden oluşmuştur
tabii,
yani bizim bir problemimiz yoktu
kesinlikle,
ki. Ama bugün bu problem varsa ve bu problemi de göz ardı ederek bir şey yapamazsınız yani. Şimdi başkanlık sistemi dediğiniz zaman konuştuğumuz gibi birçok ciddi sıkıntıyı beraberinde getirebilecek bir şeyden bahsetmiş oluruz. Bundan 40 yıl önce böyle değildi. Bundan 40 yıl önce belki bir konuyu tartışsaydık çok farklı şeyler söyleyebilirdik. Ama bütün bu hesapları göz ardı ederek şimdi böyle bir hamleyi veya böyle bir yaklaşımı ortaya koymak Allah korusun yani bizi bir bölünmeye götürür ve bölünmeden ne Kürtler ne Türkler hiç kimse fayda
tabii.
sağlayamaz. Yaşanmış örnekleri var işte yani burnumuzun dibinde Suriye'de, Irak'ta
tabii.
hepsine de aynı vaatlerle geldiler. Özgürlük diye geldiler,
tabii.
barış diye geldiler, demokrasi diye geldiler. Ama vaatlerinin tam tersi oldu. Bize de şimdi başkanlık sistemi daha demokrat. İşte bilmem ne daha şey. Yarın aynı oyunu bize oynamayacakları ne malum? Çünkü konuşmanın önceki bölümlerinde böyle. Çünkü bizim gerçekten kaderimiz ortak. Biz burada gereken önlemi almazsak yarın aynı akıbete uğradığımızda yapabilecek bir şeyimiz kalmaz. Bir büyüğümüzün çok güzel bir sözü oldu. Dedi ki Bosna'da iç karışıklık oldu, savaş çıktı. Boşnak kardeşlerimiz Türkiye'ye koştu. Suriye'de bir zulüm ortaya çıktı. Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz Türkiye'ye koştu. Dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa kurtuluş olarak Türkiye görünüyor. Ama Türkiye'nin çok bence çok beğendiğim bir şeydi. Türkiye'nin başına bir şey gelirse bizim gidecek yerimiz yok.
Tabii.
Nereye gideceğiz bu. Gerçekten yani?
Tabii.
Bütün İslam dünyasındaki kardeşlerimiz bir sığınak olarak burayı görüyor. Burası da yıkılırsa inanın gidebilecek hiçbir yerimiz yok.
Çok önemli. Ben de size tam bu soruyu soracaktım. Hani İslam coğrafyasını çok iyi bilen, birçok yerini gezmiş, birçok insan tanımış bir insan olarak Türkiye aslında bütün İslam halklarının, İslam ülkelerinin umut bağladığı bir ülke. Öyle değil mi?
Tabii, Mustafa tarihsiz, Bey diyecektim. Tarihsel bir gerçeklik.
Çok açık bir
gerçek. Ama bir dram var işte. Yani bu tarihin bize yüklediği bir misyon.
Tabii.
Yani Aylin Hanım, ben Afganistan'da Türk Hastanesi diye bilinen hastane var. Yapılış tarihi 1936. Yani bizim insanımızın ayağına ayakkabı, çarık bulamadığı dönemden bahsediyoruz. Ama bizden daha zor durumda diye oraya koşmuşuz.
Evet.
Sadece bir örnek vereyim. Bizim Dışişleri Bakanlığımızın kayıtlarına göre, resmi kayıtlarına göre Lübnan'da 63 tane Osmanlı eseri görülüyor. Ama geçenlerde Türkiye'ye geldi. Lübnanlı Arap bir akademisyenin sadece Lübnan'da Osmanlı eserleri üzerinde yaptığı çalışmayla elde ettiği sonuç 1300 küsur Osmanlı eseri tespit ediyor. Sadece Lübnan'da. Yani biz kendi tarihimizi de unuttuk. Kendi değerlerimizi de unuttuk. Şimdi korkunç bir şey bu. Yani neden bahsediyorum? Bu bize bir sorumluluk yüklüyor.
Tabii.
Yani biz işte Endonezya'da tsunami olmasaydı Aceh diye bir yerden haberimiz olacak mıydı Allah aşkına?
Tabii.
Ama felaketten bir hayır çıktı yani. Gittik ki orada insanlar hala Osmanlı adına hutbe okutuyorlar yani. Niye? Osmanlı oraya yardıma koşmuş Portekizlilere karşı, Hollandalılara karşı. O yüzden sizden bir şey bekliyorlar. Geçen Diyanet İşleri Başkanımız ziyarete geldi. Milli Gazete'de kendisini ağırladık. Çok beni etkileyen bir şeyi paylaştı. Geçen sene Tahiti'den mektup geliyor. Yani çok onu diyor Diyanet'in arşivine koyduk. Başkanımız da anlatırken duygulandı. Biz diyor yıllar önce, yüzyıllar önce Afrika'dan getirilen kölelerin çocuklarıyız. Bizi annelerimiz, babalarımız uyuturken, ağladığımızda uyutmak için dinini söylerken bize şunu söylerlerdi. İstanbul'dan korkmayın. İstanbul diye bir yer var ve bir gün İstanbul'dan gelip sizi kurtaracaklar diye söylerlerdi. Mektup yazıyor. Ama devamı çok daha. Biz 100 yıldır bekliyoruz, gelmediniz. Sonra araştırarak sizi bulduk. Bu son mektup. Gelmezseniz sizi Cenab-ı Allah'a şikayet edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanımızın işte birkaç hafta önce bizi Milli Gazetemizi ziyaretinde anlattığı bir olay.
Evet.
Mektubu arıyor. Şimdi bu size bir sorumluluk yüklüyor. Bunlar yani bu ama, ya evet. Biz şöyle milletiz, böyle milletiz değil yani. Tam tersine
biz için değil yani
bize yani Haiti ya biz haritada tabii. Yerini göster deseniz ben gösteremem.
Tabii.
Böyle yüzlerce bizim İslam coğrafyasında yaşadığımız olay var. Ya yani ben 46 yaşındayım işte 2012'de 500 bin insan öldüğünde Somali'ye gittiğimde Somali Üniversitesi'nden bir profesörün anlattığıyla öğrendim Osmanlı'nın 450 yıl Somali'de bulunduğunu ve kimsenin açlıktan ölmediğini. Çünkü ya müthiş güzel bir ülke, harika bir ülke. 3000 kilometre Aylin Hanım, okyanusun kıyısında sahili var ya.
Tabii.
3000 kilometre yemyeşil bir ülke. Ama aynı oyunu orada oynamışlar. 14-15 yaşındaki çocukların ellerinde silahlar var, birbirlerini vuruyorlar. Niye vurduklarını bilmiyorlar, gerçekten bilmiyorlar.
Doğru söylüyorsunuz.
Ama bu bize bir vebal yüklüyor işte, bir sorumluluk yüklüyor yani. O yüzden yani bu beklenti hamasi bir beklenti değil. Yani Lübnanlı'da, Tahiti'de bu duyguyla size bakıyor. Türkiye'ye, Bosna'ya gittiğinizde bütün boşnakların en büyük hayali Türkiye'ye gelebilmektir yani.
Tabii, çok doğru söylüyorsunuz.
Yani sadece evet. Başı sıkıştığında değil.
Evet, evet.
Bugün de öyle yani. Türkiye başka bir şey ama Bunun karşılığını verebilmek zorundasınız. Bunun mücadelesini ortaya koyabilmek zorundasınız. Bu da şey, başından beri vurguladığımız birlikte
bir
Türk mantığıyla bunları söylemiyoruz veya Kürt mantığıyla. Hayır, bizim işte yani ezanımızda, kıblemizde, peygamberimizde, Rabbimizde, yani bu kadar güçlü ortak payda olabilir mi iki insan arasında?
Tabii, çok
ha, daha ötesini gerçekten aramaya gerek var mı yani? Yani çok doğru, bunu yapmak zorundayız. Evet, yani evet. Bu mücadeleyi ben, bu çabayı ortaya koyduğumuzda Cenab-ı Allah'ın bütün imkanları olmaz denilen birçok şeyin çok kolaylıkla gerçekleştiğini göreceğimize inanıyorum.
İnşallah. Ben de İnşallah. Kesinlikle bu dediğinize inanıyorum. İnşallah. Ve Allah tekrar söylüyorum, dua kabul etsin bu konuşmalarımızda.
İnşallah.
İnşallah. Programımızın sonuna geldik. Son olarak ben sizin kitabınızı hem göstermek istiyorum hem de çok kısa bize kitabınızdan da bahseder misiniz? Dul Kadının Oğulları. Buna da zor olabilirsek.
Evet. Dul Kadının Oğulları benim 2010 yılında parlamentodayken yazdığım bir kitap. İlk çıktığında da popüler olmuştu. Evet. Bilmiyorum, izleyicilerimiz hatırlayabilir belki, TBMM'deki Esrarengiz İşaretler diye ünlü olmuştu.
Evet, hatırlıyorum ben de.
Evet, ben 1999 yılında Masonlar bir açılıma girmişlerdi. Bir Gazi gazetecileri de kendilerini tanıtmak adına davet etmişlerdi. Onların Mithat Paşa'da biliyorsunuz bir yerleri var, Türkiye'deki merkezleri. Davet edilenlerden biri de bendim, yani gazeteci kimliğiyle. O zaman gitmiş, çok bilgim yoktu aslında ama orada genç bir gazeteci olarak davranışları, tavırları, ritüelleri dikkatimi çekmiş. Sonra merak saldım, işte onların sembolleri, işaretleri araştırmaya başladım. Çünkü oradaki ritüelleri dediğim gibi çok dikkatimi çekmişti. Ondan sonra böyle bir kitap ortaya çıktı. Ben yazdım diye demiyorum ama okuyanlar fena değil diyorlar, yani öyle söyleyeyim.
Emeğinize sağlık diyelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey.
Ben teşekkür ediyorum.
Anlattıklarınız için, paylaştıklarınız için
ben
efendim.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet, bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.